Ayrım 14.
Osmanlı egemenliği, Balkanlarda ve Yakın Doğu'da zanaatçı kentlerin kurulması sonucu pek belirgin bir maddi gönenç ve canlı bir nüfus artışıyla aynı zamana rastlamıştır. Konstantinopolis'te 1453'te olsa olsa 80 bin kişi vardı. Belki 16. yüzyılda 700 bin insan yaşar. Bütün büyük kentler gibi bir büyük lüksü ve korkunç bir sefaleti barındıran bu başkent, bir imparatorluk uygarlığının imrenilecek örneklerini koydu ortaya. Ve bunlar Osmanlı ülkesinde cami planlarına varıncaya değin uzaklara etkisini götürüp yaydılar. Bu gerçek Osmanlı büyüklüğü başlarda görmezlikten gelindiği halde tarihçilerin araştırmaları sonucu yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor. Özellikle İstanbul'daki arşivlerin kapıları aralandıkça birbiri arkası sıra çok yönlü belirgin, otoriter olduğu kadar ilerici, ayrıntılı sayımlar yapmaya yetenekli, tutarlı bir politikadan anlayan, büyük altın ve gümüş ihtiyatları bulunduran, İmparatorluğun Avrupa karşısındaki kalkanı olan Balkanları, oralara göçebe yerleştirmek yoluyla sistemli biçimde kolonileştiren bir bürokrasinin varlığı ortaya çıkıyor. Zorla da olsa bir çalışma sistemi, sert talim ve yetiştirme usulleriyle şaşırtıcı bir ordu. Gerçekten garip yenilikler. Giderek bozulur bu makine. Ama 17. yüzyıl bitmeden değil. Son şahlanış 1683'te 2. Viyana kuşatması olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu büyük denizlere çıkışı olmadığı için o yüzden mi soluksuz kalıp boğuldu? Gerçekten Atlantik'e çıkışı yoktur. Hint Okyanusu'na giden yolda Kızıldeniz pek elverişli değildir. İran Körfezi üzerinde de İranlıların sert muhalefeti vardır. Dahası Avrupa'dan yeni gelenler, üstün donanmaları ve güçlü ticaret kumpanyaları ile dolaşmaktadırlar oralarda. Ayrıca yeni tekniklere hızla ve iyice kendine uyduramayışından mı öldü imparatorluk? Ya da daha göze çarpan bir neden olarak 18. yüzyıla ve özellikle 19. yüzyıla beraber modern Rusya'nın güçlü kitlesi karşısına dikildiği için mi ölüm mukadder oldu? Çünkü Prens Ekoi'nin özellikle 1716 ve 1718 seferlerinde Avusturya süvarisinin zaferleri Osmanlıların Avrupa'daki topraklarının sadece sınırlarını tehlikeye atmıştı. Aslında Rusya'nın müdahalesiyledir ki sarsılmış bir kitlenin karşısına daha az yorgun olan genç bir kitle gelip dikilmiştir. Ne olursa olsun Osmanlı İmparatorluğu o sıralarda kendini kaybetmiş değildir yine de. Ancak 19. yüzyılda bir hasta adam haline gelecek ve Avrupa'nın büyük güçlerinin diplomasisi kuşkusuz utanıp sıkılmadan Şamaroğlanına çevirecektir onu. Müslüman Türk uzun zaman büyük, pek parlak, korkulur bir çehre oldu. 18. yüzyılda bir Fransız gezgininin, Tavernier gibi iyi bir gözlemcinin hala hayranlıkla bahsettiği Safavilerin İran'ı da öyle. Bunun gibi 18. yüzyılın başlarında Büyük Moğol, İngilizlerle Fransızların gözetimi altında da olsa güneyde bütün bir Dekkan'ı ele geçirmiştir. İslam'ın çöküşünü pek erkene alan, aceleci, hükümlere itibar etmemeli böylece. İstanbul'da 18. yüzyıl hiç olmazsa bir bölümüyle lale devridir. Güçsüz olmadığı gibi inceliklerden de yoksun olmayan bir devir için ne kadar da güzel bir an, değil mi öyle? 5. Çağdaş İslam, sorunları ve geleceği. İslam, bugün bizim incelik gösterip, üçüncü dünya diye adlandırdığımız cehennemin ya da Araf'ın içine adım adım gelir girer. Bu gerileyiş geç de olsa açıktır ve 19. yüzyılda binbir acının arkasından yabancı egemenliğinin altına düşüş başlar. Olayların akışı pek bilinir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde belki yalnız Türkiye'dir bu ortak yazgın dışında kalan, onun tepkisi İslam dünyasında sonradan doğacak milliyetçi hareketlere bir örnek olur. Bugün İslam dünyası bir ya da iki parça dışında bağımsızdır. Ancak bu bağımsızlığı güvenceye bağlamak sorunu var. Daha da güç olan dünyaya adımlarını uydurmak ve özgürce bakmak geleceği. Aşağıda bu konu üzerinde duracağız. İslam'ın uyanışı. 12. yüzyılda doruğuna varan o parlak dönemin arkasından Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Hint'teki Büyük Moğol İmparatorluğu'nda yaşanan görkemli yüzyıllardan sonra İslam uygarlığının yaratıcılığını yitirip derin bir uykuya daldığında bir gerçektir. Bununla beraber 18. yüzyılın sonlarına doğru ve bütün bir 19. yüzyıl boyunca İslam'ın uyanışı diye bir olay yaşanır. Özellikle Arap ülkelerinde Nahda, yani yeniden doğuş denen bu olayın baş nedeni, Müslüman halkların içinde yaşadıkları feodal ve orta çağda kalmış bir dünyaya Batı'nın gelip çarpmasıdır hiç kuşkusuz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Batılılaşma hareketi böyle başlar. Önce askeri alanda kendini gösterir. Sonra bütün devlet kurumlarını içine alır. 3. Selim'in arkasından 2. Mahmud'un reformları, onu izleyen yıllarda Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri en bilinen uğrak noktalarıdır bu hareketin. Orta Doğu'da Napolyon Bonaparte'ın Mısır seferi 1798-1801 ile vurduğu ilk fiskenin arkasından Batılılaşma hareketinin sanayi, tarım, ulaşım ve eğitimi de kucaklayacak biçimde derinliğine yaşandığı bir başka ülke ise Muhammed Ali döneminde Mısır'dır. Yeni siyasal ve felsefi görüşlerin artan ölçüde girişi kafalarda yoğun bir mayalaşmaya yol açar. Basım evleri ve gazeteciliğin ortaya çıkışı daha da canlılık getirir olaya. Bereketli bir çevre etkinliği, gitgide artan sayıda batılı eseri, dikkati de günden güne çoğalan bir okuyucu kitlesinin önüne getirip koyar. Kadına, ailede ve toplumda yerini vermek için bir kadın hareketi de palazlanır. Bunların yanı sıra 19. yüzyılda Müslüman dünyada esmeye başlayan değişiklik rüzgarlarının etkisiyle, özellikle o yüzyılın sonlarına doğru oluşan ve az çok Rusya'da 1. Nikolas ve 2. Aleksandra döneminkine benzer biçimde ortaya çıkan bir inteligansiya vardır ve yeni yolların aranışı içindedir. Bu yenilikçiler arasında birbirinden farklı iki eğilim göze çarpıyor. Bunlar da köktenciler ve reformculardır. Köktenciler, çokça adlandırıldığı gibi Jön Türkler, Batı'nın pozitivist akımının etkisinde kalırlar. Ayrıca Müslüman ülkelerin gerileyişinden İslam'ın kendisini de sorumlu tutarlar. İslam dogmasındaki yazgıcılığıyla, Ramazan'da çalışmaya dayattığı engellerle, ilki olarak dünya işleriyle dini birbirine karıştırmakla ilerlemenin yollarını tıkamıştır. Müslüman dünya bu bağı koparıp atmakla yenileşebilir ancak. İlerlemeye giden yolun ilk durağı da laikliktir. Yani dinle dünya işlerini birbirinden kesin olarak ayırmak. Din, bireyin özel alanıdır. Toplum ise istediği gibi örgütlenecektir. 20. yüzyılda Türkiye'de laik cumhuriyet devrimi bu düşüncenin ürünüdür. Reformcu düşünce ise başta Cemalettin Afgani 1839-1897 ve çömezleri olmak üzere çeşitli Müslüman ülkelerde birçok aydınlarca dile getirilir. Bunların bir bölümü Batı'dan, özellikle Nietzsche ve Bergson'dan esinlenmişlerdir. Ama daha da çok İslam kaynaklarından beslenmişlerdir. Hanefi okulunun liberal hukukçuları Gazali, Razi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi geçmişin büyük düşünce ustaları bunlar arasındadır. Reformcular da daha öncekilerin eski Yunan'dan aldıkları gibi bu kez Batı'dan alarak İslam'ı yenileştirmenin meşru olduğuna inanırlar. Onlara göre İslam ilerlemeye elverişlidir. Ne var ki yüzyıllar boyunca yapılmış eklemelerle gerçek çehresini yitirmiştir İslam. İlk yapılması gereken onu bu vesayetten kurtarmaktır. İlk yapılacak şey kaynağa dönmek ve onu yorumlamaktır. Kutsal metnin kendisi de izin vermektedir buna. Kur'an, sonraki yorumcuların ölü ağırlığından ve çevresine örülmüş batıl inanışlardan kurtarılmış Kur'an, modern gereksinmelere uygun anlamda bir düşünce ve eylem için her şeyi içermektedir. Bunu gerçekleştirmek için 10. yüzyılda hiç de yerinde olmayarak kapanmış içtihat kapısı açılmalı ve topluluğun kararı demek olan icmaya başvurulmalıdır. Ayrıca gerçekten inanmış birer Müslüman olan reformculara göre Muhammed'in saf öğretisine katılmak, makinenin istila ettiği uygarlıkta manevi bir öğenin varlığını da güvence altına almaktır. Özetle, Afgani ve çömezleri, başta İslam'ı yenileştirmenin, bu arada Batılıların elde ettiği teknik olanakları ele geçirmenin, sonra da bu olanakları onlara karşı kullanmanın yerinde olacağı görüşündedirler. Buna benzer bir süreç o yıllarda Japonya'da yaşanır. Hareket çok geçmez, siyasal bir renge bürünür ve millici bir nitelik alır. Bunun ilk belirtileri Mısır'da yaşanır. Çünkü bir yandan Osmanlı Sultanı Abdülhamit'in despotluğundan kaçan çoğu insan, Mısır'ın İstanbul'a karşı belli bir bağımsızlığı dolayısıyla gelip oraya sığınmaktadır. Öte yandan, Mısır milliyetçiliği, İngiliz işgaline karşı bir tepkidir aynı zamanda. O sıralarda, Osmanlı İmparatorluğu dışında bağımsız bir Müslüman yurdu yoktur. Çoğu İslam ülkesi sömürgeleştirilmiş ya da Avrupa devletlerinin koruması ya da denetimi altına konulmuştur. Öyle olduğu için de İslam evrenselciliğinin, ümmetçi anlayışın egemen olduğu bir dünyada milli duygu pek büyük bir yeniliktir. İslam dünyasındaki yenileşme 1919'dan başlayarak hızlanır. Nedir aşamaları bunun? Birinci Dünya Savaşı'nda kavgaya çeşitli Müslüman ülkeler katılır. Osmanlı Devleti, mihver güçlerin safındadır. Türk boyunduruğunu kırmanın sabırsızlığı içindeki Araplar ise bağlaşıklara yardım ederler. Oysa çoğu Müslümanın barış olduğunda beklediği siyasal değişiklikler, yani belli bir ölçüde bağımsızlık gerçekleşmez. Tersine İngiltere, çeşitli bölgelerdeki egemenliğini güçlendirir. Yeni sınırların çizilmesinde görüşlerini kabul ettirir ve Orta Doğu'ya kapalı av alanı olarak bakar. Savaş sonrasında bağlaşıklar arasında özellikle emperyalist iştahları daha da kabarmış olan Fransa ile İngiltere arasında rekabetler artar. Bu ise Müslümanlar arasında mutlak kurtuluş duygusunu güçlendirirken artık yalnız kendilerine güvenebileceklerini de anlarlar. Ne var ki aralarında çatışmanın çıkması gecikmeyecektir. Ancak önemli bir olay gerçekleşir o sırada. Bağımsız nadir ülkelerden biri olan Türkiye'de devrim olur. Gerçekten Türkler Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi ve Sarp Antlaşması'nın arkasından bağlaşıklara, özellikle de Yunanlara karşı Mustafa Kemal'in liderliğinde büyük bir bağımsızlık savaşı verirler. 1923'te Lozan Antlaşması'yla da Türkiye bağımsızlığını tanıtır. Monarşi yıkılır, yerine cumhuriyet kurulur. Arkasından bir dizi köklü reform. Eski Osmanlı'dan kalan bir toprak parçasında çoğu şeyi baştan aşağıya değiştirir. Bir laik cumhuriyet vardır ortada. İslam tarihinde de yepyeni bir olaydır bu. Kitleler İslam inancına bağlılıklarını sürdürseler de devlet dinden bağımsızdır artık. Gelenekten köklü bir kopuş olur. En anlamlarından biri de bunun 1924'te halifeliğin kaldırılışıdır. Kurucusunun adıyla anılan Kemalizm fazla olarak Türk milletini yüceltmeye başlar. Bunun zorunlu sonucu da Arap geleneğinden kopuştur. Buradan kalkarak bir dizi reform ardı ardı dizilir. Dinsel mahkemelere, tekke ve zaviyelere son verilir. Eğitim laikleştirilir ve yaygınlaştırılır. Gregorian takvimi kabul edilir ve haftalık tatil günü cumadan pazara alınır. Batıdan esinlenen başka kanunların yanı sıra İsviçre'den esinlenen yeni ve laik medeni kanun kabul edilir. Kadın peçeden kurtarılır. Fes yasaklanır. Mülki ve siyasal alanda kadın erkek eşitliği ilan edilir. Son olarak Kur'an Türkçe'ye çevrilir ve Latin alfabesi kabul edilir. Doğaldır ki direnişlerle karşılaşır bunlar. Ne var ki kırılırlar. Bu siyasal ve sosyal plandaki devrime bir iktisadi devrim de eşlik eder. Çünkü Türkiye'nin her şeyden önce modern dünyanın bir parçası olması istenmektedir. İktisadi alanda emperyalizmle bütün bağlar koparılamaz gerçi. Ama ulusal bir ekonomiye giden yolda cesur adımlar atılır. Büyük yankılar olur Türk devriminin İslam dünyasında. Müslüman ülkeleri uyandırmanın arkasındaki yenilikçiler için izlenmesi gerekli bir örnektir bu. Tutucular içinse bir skandal. Kur'an'ın çevrilişi, hukukun, eğitimin, giderek devletin laikleştirilmesi birer küfürdür onlara göre. Kemalist devrimin en büyük yankısı ise Mısır'dadır. Gerçekten Mısır, uzun süreden beri İngiliz egemenliği altındadır. Süveyş kanalı, maliye, idare, pamuk ticareti, uygulamada İngiltere'nin elindedir. 1914-1918 savaşından sonra İngiltere, fiile koruyuculuğuna hukuksal bir çerçeve vermeye kalktığında Mısır, bu egemenliğe karşı korkunç bir mücadele başlatır. Çünkü gerçek bir milliyetçi, intelligentsiye haline gelmiş Arap aydınları, yıllardan beri ülkeyi işleyip durmuşlardır ve Türk örneği de kendilerine cesaret vermektedir. Modernizm, özellikle aydınların ve ticaret burjuvazisinin eseridir orada. El Eser Üniversitesi, imanı ve İslam geleneğini koruma adına modernleşme ya da batılılaşma yolunda ne ki olmaktadır? Korkunç bir tepkide bulunur. Her şeye karşın ağır ağır da olsa fizik gibi kimi konular Mısır'a girer ki reformcuların gözünde hiç de İslam'la uzlaşmaz değildir bunlar. Öte yandan bu konular, onları uygulayanlarda bu bilgilerin yol açtığı bütün tekniklerden kendi ülkelerini yararlandırma isteğini uyandırır. Genç kuşaklar, dinamik olan her şeye karşı daha duyarlıdırlar. Böylece modernistlerle tutucuların kavgası çoğu kez kuşaklar savaşına dönüşür. Kimi zaman pek şiddetlidir bu ve genç Mısır edebiyatı esinlenir bundan. Sonunda kaybeden tutucular olur. Modernistlerin kimi tutucu milliyetçiler görülse de içlerinde çoğu milliyetçidirler. Milliyetçi hareket İngilizlerin Mısır'dan gitmelerini, Mısırlı olan mali ve sanayi örgütlerin kurulmasını ister. Mısır grubunun isteği budur başta. 27 Mayıs 1920'de kurulan grubun başı Talat Harp'tır. Ve dinle sosyal geleneklere pek bağlı bir adamdır. Örneğin, kadınların bağımsızlıklarına karşıdır. Ne var ki, iktisadi alanda dört dörtlük bir modernisttir. Baş ilkesi, bütünüyle Mısır sermayesiyle sanayi ve ticaret bankaları kurmaktır. Bunları, basım evleri, bir tiyatro ve sinema şirketiyle tamamlar. 1925'te kurulan bu sonuncusu, kitlelere ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Waft Partisi de aynı doğrultudadır. İngiltere'ye verilecek mücadele yoluyla Mısır'ın kişiliğini tanıtlamak ister. 1922'de bir dizi grev ve boykotlarla İngiltere'ye Mısır'ın tam egemenliğini tanıtan işte bu parti olmuştur. O tarihten başlayarak Mısır'ın modernleşmesi hızlanır. İngiltere, Mısır'da gerilerken Orta Doğu'da egemenliğini güçlendirir. Ajanları yorulmak bilmez bir etkinlik içindedirler. Albay Lawrence, İngiltere'nin egemen olacağı büyük bir Arap krallığı kurmaya çalışır. Oysa Fransa ile yapılmış antlaşmalara açıkça aykırıdır bu. O yüzden de Fransa engel olmaya çabalar. Sonunda Irak ve Ürdün gibi bütünüyle yapay devletler yaratılarak dünyanın bu bölgesi bunalımlar ve savaşlar içine atılır. Bu ülkeler Arap ve hiç olmazsa dine dayanan bir tür Arap birliğinin kurulmasından yana da olsalar, başta İngiltere olmak üzere yabancı güçlerin de entrikalarıyla Arap dünyasında zalim bir düşman kardeşler olup çıkarlar. Irak, o sıralarda İngilizlerin Orta Doğu'daki köprü başlarından biridir. Ve bir İngiliz, Gulub Paşa da Ürdün ordusuna kumanda etmektedir. Bununla beraber İngiliz politikası Arap Yarımadası'nda başarısızlığa uğrar. 1926'da kurulan Hicaz Krallığı'nda İngilizlerin koruduğu Hüseyin'e karşı İbn-i Sud kral ilan ederler kendini. Yarımada'da Kur'an'ı harfi harfine uygulamaya dayanan tam bir teokratik rejim yanlısı bir Vahabidir bu. Vahabilerin tutuculuğu o sıralarda çoğu Müslüman ülkede yapılanın, yani Kur'an'ın ruhuna göre hareket etmek isteyenlerin tam zıttıdır. Krallığın dayandığı göçebe bedeviler, gözü kara bir yabancı düşmandırlar. Arabistan'ı elinden kaçırmaya götürecek bütün bunlar, İngiltere için pek rahatsız edici şeylerdir. Orta Doğu'nun iki savaş arasındaki önemi, bir yandan Hint yolunun üzerinde olmasından, öte yandan ilk petrol kuyularının işletmeye açılıp ve önce Irak'ta olmak üzere ilk petrol borularının döşenmesinden gelir. Aşikardır ki İngiltere bütün bu sorunlarla pek ilgilidir. Krallar ve şeyhler, emirler ve sultanlarla uzlaşmak için aşırı bir Arap politikası uygular. Ayrıca milliyetçilikleri ve modernleşmeyi giderek bu ülkelerin bağımsızlığını engellemek amacıyla Irak'ta Nuri Said olmak üzere en tutucu yönetimleri destekler. Ne var ki Filistin'de güttüğü politikanın halkça tutulmaması yüzünden tutucu olsun olmasın aynı Araplar yanında hoş görülmez. Gerçekten İngiliz hükümeti vaat edilmiş toprakta Yahudi halkına bir yurt, böylece en azından Filistin'in bir parçasını kazandırma konusunda Siyonistlere söz vermiştir.